Ayrım 19.
Asklepios. Apollon, Teselya'da yaşayan Koronis adlı bir kızla sevişmişti. Güzellikte eşi benzeri yoktu Koronis'in. Genç kadın sevgilisi Apollon'a uzun zaman bağlı kalamadı, bir ölümlüye tutuldu. Kimseyi aldatmayan doğruluk tanrısı kendi de aldanmadı. Koronis'in bir insan parçasını sevdiğini öğrendi. Bu haberi o güne kadar bembeyaz olan kargası getirdi kendisine. Apollon öyle kızdı, öyle kızdı ki bu durumda başka tanrılar ne yaparsa o da onu yaptı. Kargasını kapkara bir kuşa çevirverdi. Koronis çok geçmeden öldürüldü tabii. Bazıları kadıncağızı Apollon'un, bazıları da Artemis'in öldürdüğünü söylerler. İster kendisi öldürmüş olsun, ister Artemis, doğruluk tanrısı, Koronis'in yakılma töreninde hiç olmazsa çocuğumu kurtarayım diyerek Zeus'un Semele'ye yaptığını yaptı. Ölü kadının karnından doğmak üzere olan çocuğu kaptığı gibi Kentaur Kiron'a götürdü. Pelion Dağı'nda oturan bilgin Kiron, Asklepios adını verdi çocuğa, onu büyütmeye başladı. Asklepios, Kentaur'un büyüttüğü öteki çocuklara benzemiyordu. Onlar gibi koşup oynamıyor, sağlık konularında sorular soruyordu öğretmenine. Kiron, otların, bitkilerin hepsini bilirdi. Eşsiz bir bilgisi vardı bu konuda. Ama Asklepios onu geçti. Her çeşit hastalığı iyileştirdi. Kendisine gelen yaralıları, kırığı çıkığı olanları, sancı çekenleri sağlığına kavuşturdu. Bir ara tanrıların öfkesini üstüne çekti Asklepios. Ölü bir adamı diritti. Zeus ölümlülerden birinin böyle davranmasını hoş karşılayamayacaktı tabii. Yıldırımlarıyla bilgini öldürdü. Oğlunun öldürülmesine kızan Apollon Etna'ya giderek tanrılar tanrısının yıldırımlarını hazırlayan kaylopları bir bir ortadan kaldırdı. Bazıları Apollon'un kaylopları değil de onların oğullarını öldürdüğünü söylerler. Bu iş burada bitmedi. Zeus Apollon'u cezalandırmak için yeryüzüne kral Admetos'a uşaklık etmeye yolladı. Tanrılar tanrısını küplere bindiren Asklepios ise ölümünden sonra büyük saygı gördü. Adına tapınaklar kuruldu bilginin. Herkes onu olduğu kadar onun tapınaklarını bekleyen yılanları da saydı yıllar boyunca. Danaitler. Danaitler mitolojiye işledikleri bir suç yüzünden geçmişlerdir. Lemnoslu kadınların yaptığını yapmışlardı onlar da. Lemnosluları pek kimse bilmez ama mitolojiyle birazcık olsun ilgilenen herkes hiç olmazsa Danaitlerin adını duymuştur. Danaitler diye Yon'un soyundan gelen Danaos'un 50 kızına deniyordu. Aigiptos'un da tam 50 tane oğlu vardı. 50 oğula 50 kız. Oğullar yakışıklı, kızlar güzel. Delikanlılar amaçlarına varıp Danaitlerle evlenmek istediklerini söylediler. Danaos kızlarını vermedi. Zaten Danaitler de evlenmek istemiyorlardı. Bunun üzerine Aigiptos'un ateşli oğulları zorla almaya kalktılar kızları. Danaitler evlenmemeye kararlıydı. Babalarıyla birlikte bir gemiye binip Argos'a kaçtılar. Argoslular Danaos ile kızlarını güler yüzle karşılayıp onları koruyacaklarına söz verdiler. Bir süre sonra Aigiptos'un oğulları da geldi adaya. 50 kızı kaçırmak istediler. Ama Argoslular biz kimseye kız vermeyiz diye direndiler. Öykünün buraları anlatılmadan geçilmiştir. Nasıl olmuşsa olmuş, Danaos kızlarını delikanlılara vermeyi kabul etmiştir. Aradaki bu boşluk günümüze kadar doldurulamadan öylece kalmıştır. Danaos düğünden sonra kızlarına birer hançer verdi. Geceleyin kocalarınızı öldürün dedi. Kızlar babalarının dediğini yaparak gecenin karanlığında kocalarını öldürdüler. İçlerinden yalnız Hypermestra kocası Diankeus'u öldürmedi. Tam hançeri indireceği sırada her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyan Diankeus'a acıyı verdi. Onu uyandırıp her şeyi anlattı, sonra da kaçırdı. Danaos bunu duyunca kızını zindana attırdı. Bazılarına göre Hypermestra kocasıyla birlikte kaçmıştır. İkisinin Abas adında bir oğulları olmuştur. Abas ünlü Perseus'un atalarındandır. Öteki Danaitler işledikleri suç yüzünden cezalandırıldılar. Tanrılar yer altına yolladılar 49 kardeşi. Danaitler orada her yanı delik deşik çanaklarla su taşıyacaklardı. Kardeşler gece gündüz su taşıdılar. Bir ırmaktan dolduruyorlardı çanakları. Ama varacakları yere varıncaya kadar su akıp gidiyordu. Danaitler de yeniden ırmağa dönmek zorunda kalıyorlardı. Glaukos ile Skyla. Glaukos kendi halinde yaşayıp giden bir balıkçıydı. Ağını her gün yeni bir yerden atardı denize. bir sabah denize inen bir kıra giderek balık tutmaya başladı. Ağını uzun bir süre denizde beklettikten sonra çekti. Ölü hayvancıkları sayarak birer birer oradaki otların üzerine fırlatıyordu. Ama işe bakın siz, balıklar otlara değer değmez canlanıyor, yeniden denize atılıyorlardı. İşin içinde bir büyü var diye düşündü balıkçı. Sonra ottan bir tutam kopararak yedi. Ot daha boğazından geçerken içinde denize karşı dayanılmaz bir tutku duydu Glaukos. Kendini dalgaların arasına fırlattı. Deniz tanrıları bu usta balıkçının aralarına katılmasına sevindiler. Hemen Okeanos ile Tethys'e haber salıp Glaukos'un ölümsüz yapılmasını dilediler. 100 ırmak çağrıldı hemen. Irmaklar bütün sularını balıkçının üstüne boca ettiler. Glaukos bayıldı. Ayıldığı zaman o da bir deniz tanrısıydı artık. Saçları deniz gibi yeşildi. Belinden aşağısı balık biçimindeydi. Denizdekilerin yakışıklısı, karadakilerin ise garip bulacakları bir yaratık olmuştu, Glaukos. Güzel Nymphe Skyla da garip buldu yeni tanrıyı. Bir kayanın üstünde oturuyordu. Glaukos'u gördü. Glaukos hemen tutuluverdi Skyla'ya. Güzel kız korkma dedi. Ben öyle canavar falan değilim, bir deniz tanrısıyım. Seni görür görmez sevdim. Skyla bu sözleri duyunca daha da korktu, kaçıp gitti. Glaukos ne yapsın, kalkıp büyücü Kirke'nin yanına vardı. Skyla'nın katı yüreğini yumuşatmak için büyü yapmasını istedi onun. Kirke deniz tanrısını dinleyince ona tutuluverdi. En tatlı sözlerle sevgisini belirtti. Ama Glaukos'un gözü Skyla'dan başkasını görmüyordu. Ne zaman denizleri, ağaçları, dağları da yosunlar kaplar, işte o zaman unuturum Skyla'yı dedi. Kirke bu sözleri duyunca çılgına döndü. Büyülü bir su hazırlayarak Skyla'nın yıkandığı pınara gitti. Elindeki suyu pınara döktü. Bir süre sonra Nymphe yıkanmaya geldi. Kendini pınarın dalgalarına bırakır bırakmaz gövdesinde köpek kafalarıyla yılanlar bitmeye başladı. Çok geçmedi, her yanı canavarlarla kaplanmış korkunç bir yaratık olup çıktı Skyla. Oracıkta bir kayaya çakıldı kaldı. Yakınlardan gelip geçen denizcileri öldürmeye başladı. Yason, Odysseus, bir de Aeneas, Skyla'dan kurtulabilen denizcilerdendir. Örysikton. Örysikton, toprak ana Demeter'in korusunda bulunan en yüksek meşe ağacını keserek suç işlemiş biriydi. Adamları meşeye dokunmamasını söylemişlerdi ona. Örysikton bu akıllıca sözlere kulak bile asmamış, baltayı kapıp ağacın gövdesine indirmişti. Hemen kan fışkırmıştı baltanın değdiği yerden. Kabukların arasından gelen bir ses, "Beni kesersen Demeter seni cezalandırır," diye bağırmıştı. Örysikton yine aldırmamış, çevresinde orman perilerinin dans ettiği meşeyi tek başına kesmişti. Bunu gören orman perileri Demeter'e ağacının kesildiğini haber verdiler. Öfkeden kanı beynine çıkan tanrıça, "Kim kesti?" diye gürledi. Örysikton, "Onu öyle bir cezalandıracağım ki herkes görüp öğrensin bakalım benim ağacımı kesmek ne demekmiş." Sonra kıtlığın yaşadığı karanlık ülkeye koştu. "Aman," dedi, "şu adama öyle bir oyun et ki ömrü boyunca doymak bilmesin." Kıtlık tanrıçasının sözünü tutarak Örysikton'un evine gitti. Örysikton uykudaydı. Kıtlık cılız kollarına aldı onu, adamcağızın midesine açlık ekti. İşte ne olduysa o anda oldu. Örysikton uyanarak bağırıp çağırmaya başladı. "Karnım acıktı, yemek getirin çabuk," diye haykırıyordu. Adamları hemen yemek yetiştirdiler ona. Ama efendileri doymak bilmiyor, yedikçe yiyordu. Daha ağzına attığı lokma boğazından kayarken yine acıktığını söylüyordu. Günlerce sürüp gitti bu durum. Örysikton nesi var nesi yoksa satıp karnını doyurdu. Daha doğrusu doyurmaya çalıştı. Sonunda satacak eşyası kalmayınca kızını elden çıkarmaya karar verdi. Zor olmadı bu. Kızı güzeldi. Hemen bir alıcı çıktı. Zavallı kız, kendisini satın alan adamın arkasından gemiye giderken tutsaklıktan kurtulmak için Poseidon'a yalvardı. Deniz tanrısı yalvarışı duyup bir balıkçı yapıverdi onu. O kadar para döküp güzel bir tutsak alan adamcağız arkasına dönüp de bakınca kıyıda bir balıkçıdan başka kimseyi göremedi. "Burada bir kız vardı demin, gördün mü?" diye sordu. "İşte bak, ayak izleri duruyor kumda." Balıkçı, "Deniz tanrısı üstüne yemin ederim ki sizden başka kimseyi görmedim ben," diye cevap verdi. Çıldıracağını sanan adamcağız gemisine binip denize açılınca Örysikton'un kızı eski biçimini alıp eve döndü. Bu olaydan sonra Örüsikton kızını üst üste sattı. Kız her keresinde ya at, ya kuş ya da başka bir şey olup kurtuluyordu. Sonunda kızından elde ettiği parayla da doymaz oldu Örüsikton. Kendi gövdesini yiyerek öldü. Pomona ile Vertumnus. Bu iki sevgiliye Yunan mitologyasında değil, Roma mitologyasında rastlanır. Pomona bir nanpeydi ama öteki nanpelere benzemezdi. Ormanlardan, korulardan hoşlanmazdı hiç. Sadece meyveleri, meyve bahçelerini sever, gününü bahçıvanlıkla geçirirdi. Evlenmeyi aklından bile geçirmiyordu. Güzeldi güzel olmasına. Üstelik becerikliydi, iyi bir ev kadını olabilirdi ama erkeklerden kaçıyordu. Yakışıklı bir delikanlı olan Vertumnus Pomona'yı seviyordu. Ne yapsın zavallıcık? Kılık değiştirip dişi bahçıvanın karşısına çıktı. Çirkin bir çoban kılığına girip Nimpi'ye bir sepet meyve götürdü. Bir süre sonra da başka bir kılıkta ziyaret etti sevgilisini. Vertumnus artık alışmıştı. Aşağı yukarı her gün başka başka biçimlerde Pomona'nın yanına gidiyordu. Biraz konuşup ayrılıyorlardı ama aşktan yüreği yanan delikanlı yeterli bulmuyordu bunu. Sonunda yaşlı bir kadın kılığına girdi. Böylece Nimpi'nin kendisine daha yakınlık göstereceğini umuyordu. Umduğu gibi de çıktı. Pomona daha rahat konuştu onunla. Ne güzel meyveler getirmişsin dedi. Aman kızım dedi Vertumnus, senin güzelliğin yanında bunlar ne ki? Gel de seni öpeyim bir kere. Sonra kendisinin kim olduğunu bilmeyen kızcağızı öpmeye başladı. Öptükçe öptü, öptükçe öptü. Öpüşlerinin biçimi de değişti gitgide. Pomona baktı ki yaşlı kadının öpüşmeleri kendi bildiği gibi değil, kuşkulandı. Vertumnus'un kollarından kurtulup birkaç adım uzaklaştı. Vertumnus bana bak dedi, şu meyve ağacını görüyorsun ya, meyvesiz ne işe yarar bu ağaç? Sen öylesin işte, tek başına yaşamak istiyorsun. Şimdi dinle beni. Vertumnus seni seviyor, senden başkasına bakmıyor bile. O da usta bir bahçıvan. Sonra Venüs evlenmeyenlerden, sevmeyenlerden hiç hoşlanmaz. Bakarsın taşa çeviriverir seni. Sonra üstündeki kadın elbiselerini çıkarıp attı. Karşısındakinin tığ gibi bir delikanlı olduğunu gören Pomona şaşırdı kaldı. Ne de güzel konuşmuştu delikanlı. Bakarsın Venüs sahiden taşa çevirirdi adamı. Eh öyleyse. O günden sonra ikisi el ele verip çeşit çeşit meyveler yetiştirdiler. 21. Kısa Öyküler. Amalthea. Bir öyküye göre Amalthea, Zeus'u çocukken sütüyle beslemiş olan keçiydi. Bir başka öyküye göre ise keçinin değil de keçinin sahibi olan Naipe'nin adıydı Amalthea. Bir boynuzu vardı başında. Boynuzun içinde her zaman yiyecek içecek bulunurdu. Roma mitologyasında cornucopia denir Naipe'nin boynuzuna. Bazı Romalı yazarlara bakılırsa cornucopia Akelos adlı ırmak tanrısının boynuzuydu. Herakles'le yaptığı bir savaşta boğa biçimini almıştı Akelos. Yenilince de Herakles onun boynuzunu koparıp almıştı. Amazonlar. Aeschylus, savaşçı Amazonlar erkek düşmanları der onlar için. Kafkas dağlarına yakın bir ülkede yaşayan Amazonların hepsi de kadındı. Ülkelerinin başkenti Temiskira'ydı. Amazonlar zaman zaman başka toprakları ele geçirmeye kalkarlar, başka uluslarla savaşırlardı. Çeşitli sebeplerden Likya'ya, Pargia'ya, Atika'ya saldırmışlardı. Atika'da krallık yapan Teseus kraliçelerini kaçırmıştı. Onu kurtarmak için yaptıkları savaşta yenildiler. Troya Savaşı'nda da çarpışmıştı Amazonlar. Penthesilea'nın önderliğinde Yunanlılarla savaşmaları İlyada'da anlatılmaz. Ama Paunias'a bakılırsa Troya'yı koruyanlar arasında Amazonlar da varmış. Penthesilea o savaşta Akilleus tarafından öldürülmüştü. Güzel Amazon'u öldürdüğüne çok üzülmüştü Akilleus. Günlerce yas tutmuştu. Amazonları şairlerden, yazarlardan çok ressamlar, yontucular anlatmıştır. Amimone. Amimone Danaitlerden biriydi. Babası bir gün su almaya göndermişti. Bir satır Amimone'yi görür görmez beğendi. Güzel Danait'in peşine düştü. Poseidon çığlığını duydu kızcağızın. Onu satirden kurtarıp kendine eş yaptı. Sonra üçlü çatalını yere vurarak bir pınar çıkardı topraktan. Pınara Amimone'nin adını verdi. Antiope. Tebaili bir kralın kızı olan Antiope, Zeus'tan Zetus ve Ampion adlarında iki çocuk doğurdu. Babasının öfkesinden korkarak doğar doğmaz ıssız bir dağa bıraktı çocukları. Zetos ile Ampion bir çoban tarafından bulunup büyütüldüler. Tebai kralı olan Lykos ile karısı Dirke, Antiope'ye öyle kötülükler ettiler ki zavallı kadıncağız onların elinden kaçarak saklanmak istedi. Dolaşa dolaşa oğullarının bulunduğu kulübeye geldi. Nasıl olduysa oldu, çocuklar annelerini tanıdılar. Öç almak için Tebai'ye gidip Lykos'u öldürdüler. Dirke'yi de saçlarından bir boğaya bağlayıp parçalattılar. Arakne, tanrılarla tanrıçalarla boy ölçüşmeye kalkışmanın insana nelere mal olacağını Arakne'nin öyküsü apaçık göstermektedir. Olimpos'ta nasıl demircilikte tek usta Hephaistos'ta, dokumacılıkta da Athena birinciydi. Tanrıça bir gün Arakne adlı bir köylü kızın dokumacılıkta eşsiz bir güce sahip olduğunu duydu. Hemen Lidya'ya indi Olimpos'tan. Arakne'nin oturduğu kulübeye giderek onu bir yarışmaya çağırdı. Bu çağrıyı kabul etti Arakne. İkisi de tezgahlarını kurup mekiklerini çalıştırmaya başladılar. Altın, gümüş, gökkuşağı renkli kumaşlar dokundu. Yarışma sona erince Athena, Arakne'nin dokuduğu kumaşın kendi dokumasından geri kalır yanı olmadığını gördü. Öfkeyle bir mekik geçirdi eline, kızcağızı dövdü. Buna çok üzülen Arakne gidip kendisini astı. Aradan zaman geçince yaptığına pişman oldu Athena. Büyülü bir su hazırlayarak kızın üstüne döktü. O anda bir örümcek oluverdi Arakne, dokumacılıkta ustalığını sürdürdü. Arion. Arion'un İsa'dan önce 700 yıllarında yaşamış bir şair olduğu da ileri sürülür. İster yaşamış, ister yaşamamış olsun, Arion'un ölümden kurtuluşu mitolojide eşine rastlanan öykülere benzer. Arion bir musiki yarışmasına katılmak üzere Korintos'tan Sicilya'ya gitmişti. Çalgı çalmadaki ustalığını gösterdi yarışmada. Ortaya konan ödülü kazandı. Korintos'a dönerken gemideki denizciler onu öldürmek istediler. Onların bu tasarısı Arion'un düşüne girmişti. Olacakları Tanrı Apollon kendisine bildirmiş, kurtulmak için bir yol göstermişti. Gemiciler kendisine saldırdıkları zaman, ölmeden önce çalgı çalıp bir şarkı söylemek isteğini kabul ettiler. Şarkısının sonunda denize atladı Arion. Çalgının sesiyle oraya gelmiş olan Yunus balıklarına binerek karaya çıktı. Aristaios. Tanrı Apollon ile su nymphesi Keire'nin oğulları olan Aristaios arıcıydı. Bütün arıları ölüverdi bir gün. Aristaios da arılarını yeniden diriltmesi için annesine başvurdu. Annesi deniz tanrılarından Proteus'a gidersin dedi. Akıllı biridir Proteus. Arılarına kavuşmanın yolunu öğretir sana. Ama daha önce onu yakalayıp sımsıkı bağlamalısın. Menelos Troya'dan dönerken tanrıyla boğuşup bağlamıştı onu. Yolda başına gelecekleri ondan öğrenmişti. Şunu unutma, Proteus'u bağlamak kolay değildir. Durmadan kılık değiştirir deniz tanrısı. Aristaios annesinin sözünü dinleyerek Paros adasına gitti. Orada sımsıkı yakaladı Proteus'u. Proteus durmadan kılık değiştirdi. Ama sonunda yorulup kendisini Aristaios'un ellerine bıraktı. Aristaios arılarıma nasıl kavuşabilirim diye sordu. Proteus birkaç hayvan kurban et tanrılara dedi. Hayvanların ölülerini 9 gün kesildikleri yerde bırak. 9. günün sonunda git bak ne göreceksin. Aristaios, Proteus'un dediğini yaptı. 9. günün sonunda hayvanların kesildiği yere gitti. Binlerce arı buldu orada. Bu olaydan sonra arıları bir daha ölmedi. Aurora ile Titonos. Aurora ile Titonos'un öykülerine İlyada'da değinilir. Tanrılarla ölümlüleri ışığa kavuşturmak için gül yapraklı tanrıça şafak kalkıyor. Soylu Titonos'la yattığı yataktan. Şafak tanrıçası Aurora, Titonos'un karısı. Habeş kralı Memnon'un da annesiydi. Oğlu Memnon, Troya Savaşı'nda öldürülmüştü. Titonos'a gelince zavallı adamcağızın başına olmadık şeyler gelmişti. Aurora bir ölümlü olan kocasının ölümsüzlüğe kavuşturulmasını istemişti Zeus'tan. Tanrılar Tanrısı onun bu dileğini yerine getirerek kocasına ölümsüzlük vermişti. Ama Şafak Tanrıçası ölümsüzlükle birlikte gençlikte istemeyi unuttuğu için Titonos günden güne kocamış, zayıflamış, halsiz düşmüştü. Buna dayanamayan adamcağız öldürülmesini istedi tanrılardan. Ama ölümsüz olmuştu bir kere, artık ölemezdi. Durmadan yaşlanıp öylece yaşayacaktı. Kocasına acıyan Aurora bir odaya kapadı onu. Titonos orada sabahtan akşama kadar kendi kendine konuşarak yaşadı gitti. Bazı yazarlara bakılırsa Titonos gittikçe küçülmüş, Aurora da onu cırcır böceği haline getirivermişti. Biton ile Kelobis. Biton ile Kelobis Hera'nın rahibelerinden Kaydipe'nin oğullarıydı. Bir gün Kaydipe ünlü yontucu yaşlı Poliklitos'un yapıp Argos'a diktiği Hera heykelini görmek istedi. Çok uzaktaydı Argos. Oraya gidilirse ancak arabayla gidilebilirdi. Araba vardı ama ne at ne de öküz bulabildiler. Biton ile Kelobis annelerine biz götürürüz seni diyerek